Merhaba, Plum TV'nin 2026 ilk çekiminde sizlerle birlikteyiz. Biz bu sene birazcık online'ı da devreye alalım dedik. Hem zaman kazandırdığı için hem hocalarımızın vakitlerine daha uyum sağlayabileceğimiz için. Ve sözü daha fazla uzatmadan Hakan hocama merhaba demek istiyorum. Sayın Hakan hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hoş bulduk. Benim için tabii çok özel bir gün. Benim hocamın, psikiyatrideki hocamın kızıyla görüşmek. Senin
Benim
daha
için.
küçük olduğun zamanları ben hatırlıyorum.
Ya.
Benim için büyük bir mutluluk o nedenle.
Ay
Ayrı.
ne kadar mutluluk benim için de. Ağzım kulaklarım da zaten görebiliyorsunuzdur. Şimdi hocam ben lafı uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Sayenizde ve sosyal medyanın da etkisiyle bilgi paylaşımları, doğru bilgi paylaşımları gittikçe artıyor. Yani ben 2015'ten beri sosyal medyayı kullanıyorsam eğer gittikçe psikiyatristler, klinik psikologlar, sosyologlar, herkes konunun sahipleri kendi bilgilerini cömertçe buradan paylaşıyorlar. Tabii ki dezenformasyon ve bilgi kirliliği de var ama bence zamanla o da ortadan kalkacak. Bizim Plum'da en çok uğraştığımız alanlardan biri kişilerin psikolojilerinde bir sıkıntı yaşadıklarında konunun uzmanı olan psikiyatristlere ve klinik psikologlara gitmeleri. Ve burada en çok kavram kargaşası yaratan alanlardan biri psikiyatrist nedir, kimdir, klinik psikolog kimdir? Ve ben bunu birçok söyleşide de vurguladım, yineledim. Halkımızda da yani etrafta da şöyle bir bence yanlış bilgilenme var. Psikiyatrist hasta bakmaz. Yani danışma hizmeti vermez. Haluk Özbay burada suçunu kabul etti. Biz de hata yaptık burada hasta dediğimiz için aslında danışma hizmeti. Çünkü ben de gidiyorum psikiyatriste. Benim de psikiyatristim var. İlle bir psikiyatrik rahatsızlığınız olması gerekmiyor ki bir psikiyatriste danışmak için. Ancak şimdi lafı dolandırmayayım. Psikiyatrist danışma hizmeti verir mi? Yoksa sadece ilaç yazıp bir psikoloğa mı, bir klinik psikoloğa mı yönlendirir? En başta bunu bir temizle.
Şimdi psikiyatrist dediğimizde aslında tıp fakültesi mezunu olup daha sonra psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili ihtisas yapan hekimlere verdiğimiz isim. Yani psikiyatri uzmanı diyoruz. Bu da şu anlama geliyor aslında. Psikolojik sorunlar hani resmen disorder, bozukluk diyoruz ama bozukluk tabiri hoş değil. Yani bir şeyin düzenden çıkması gibi. Bununla uğraşan tıp dalındaki uzmanlara verdiğimiz isim. Psikolog ise hani işte psikolojiyle uğraşıyor. Aslında psikoloji dediğimizde ruh bilim, duygu düşünce davranış bilimi. Bu bilimin klinik sorunlarla uğraşan dalına da klinik psikoloji deniyor. Dolayısıyla çalışma alanı ortak ama yöntem itibariyle hani psikiyatri daha çok organik açıdan beynin yapısı ve işlevleri açısından yaklaşıyor ve oraya odaklı. Klinik psikoloji ise psikolojik etkenlere odaklı daha çok. Ama hani bir takımın iki oyuncusu gibi düşünebiliriz. Ama ikisinin ortaklaştığı alanlar da var. Nedir o da? İşte psikolojik sorunların tedavisiyle ilgili sözel yöntemler kullanmak, ilişkiyi kullanmak, psikoterapiyi kullanmak. Bu anlamda hem klinik psikologlar hem psikiyatrlar her iki grupta psikoterapi dediğimiz ağırlıklı olarak sözel yöntemle ilişki üzerinden psikolojik sorunların tedavisine dönük bir yöntem olan psikoterapiyi kullanabiliyor. Bu alanda da aynı şeyi yapan pek çok klinik psikolog ya da işte psikiyatrist, psikoterapist var.
Bu hani siz çok güzel dediniz ya sözel olarak.
Evet.
Şimdi genelde insanların şöyle bir kaygısı oluyor. Ya ben gideceğim bunu nasıl anlatacağım? Saatlerce şimdi kendime ben kendimi anlatırsam ne olacak? Ben zaten biliyorsunuz yani çoğu insan maalesef daha kolay olduğu için bunu beyni çalışanlar da çok güzel işliyorlar. Daniel Kahneman mesela bunu ilk işleyenlerden biridir zamanında. Kaçma insanlarda daha kolay bir yol. Yani Ya şimdi kim gidip oturup anlatacak diyeceğine, ne bileyim işte bir
Evet.
spor yapma, bir kitap okuma, bir koşuya gitme, bunların hiçbiri kötü değil ama kaçmak için yapıldığında veya bir şeyle yüzleşmemek için yapıldığında tabii ki çok uzun vadede bence sıkıntıya neden oluyor. Şimdi
Evet.
sizin bu noktada ne söylemek istersiniz izleyicilere? Yani neden gelip kendilerini anlatmaları
Evet.
faydalı olur?
Şimdi genelde şöyle düşünelim, hani bedensel rahatsızlıkları gözle görülür, elle tutulur şeyler. Yani somut belirtilerini de kişi yaşıyor, bulgularını da görebiliyoruz ve vücutta, bedende oluyor. Mesela herhangi bir kişinin yaşamının başından sonuna kadar hiç başı ağrımayacak, hiç ne bileyim öksürmeyecek, hiç hastalanmayacak, hiçbir yeri yaralanmayacak, az ya da çok, ciddi veya hafif, hiçbir şekilde hastalık belirtisi, bulgusu veya hastalığın kendisini yaşamadan hayatını tamamlayacak desek, yani böyle bir şey mümkün değil deriz.
Mümkün.
Ama İş psikolojik alana geldiğinde belki işte böyle gözle görülmediği için, elle tutulmadığı için sanki insanın hani normali hiçbir psikolojik sıkıntı yaşamaması gibi düşünülüyor. Oysa ki bu çok yanlış. Nasıl ki insanın başı da ağrır, ateşi de yükselir, öksürüğü de olur. Hani bir kış sezonunu düşünün, yani soğuk algınlığı olmadan o sezonu kapatmak mümkün değil. Yani muhakkak sizi bir yerden buluyor yani. Bunun gibi az ya da çok psikolojik açıdan da sorunlar hepimizin yaşayabileceği durumlar. Yani bizim bir bedenimiz var ve bu bedenin sorunları oluyorsa bizim bir de psikolojimiz var. Bu psikolojinin de sorunları olmak durumunda. Yani bu işin normali bu diyebiliriz. Ama her nasılsa işte birinci engel, hani sanki orada herkes bunu çok iyi hallediyor, hiçbir sorunu yok, benim sorunum olduğunda ben anormal olmuş oluyorum gibi bir düşünce. Bence bunun da yine en önemli nedeni şu: birinin yarası beresi olduğunda gözle görüyorsunuz, herkesin hastalandığını falan biliyorsunuz, ama psikolojik sorunu olduğunda insanlar etrafta bunu ilan ederek dolaşmadıkları için, hani çoğu kere o nedenle de çok bilinmiyor. Zannediliyor ki, aa bak işte özümü görüyorum, ne kadar da sağlıklı görünüyor, mutlu da görünüyor, gülümsüyor, kesin hiç sorunu yoktur. Oysa ki ben zavallı, ben işte sorunlarla boğuşuyorum gibi. Böyle bir, ne diyelim, algı yanlışına düşmüş oluyoruz hepimiz. Burada diyelim hafif türde şeyler olduğunda, mesela işte soğuk algınlığı oluyoruz, başımız ağrıyor. Evet, bir kısmını kendi kendimize de hallettiğimiz oluyor. Ama hani bazen de bir yardım almamız gerekiyor. Şimdi mesela şu kıyafeti ben hazır aldım, hepsi hazır. Seninkiler de muhtemelen hazır. Yani uğraşsak, didinsek herhalde kendimiz de bir şey yapabilirdik, yani azmetsek.
Uzun
Ama
süre.
bir, çok uzun sürerdi. İki, ortaya çıkan sonuçta bu kadar iyi olmayabilir.
Uzman olmadığımız için
Evet.
evet.
Yani belki basit bir şey de kendi kendimize de yapabiliriz, ama hani işin ne diyelim uzmanı var iken kendimizi harap etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ha şu olabilir, ne bileyim bir dağ köyünde yaşıyorsunuzdur, orada hiçbir işte kimse yoktur, doktor yoktur, işte imkan yoktur. Tabii ki olabilir. O zaman kendi kendimize de bir şeyler yapmaya çalışırız. Hani eskiden öyleydi, genellikle kendi kendimize yapardık her şeyi. Onun oranı giderek azalıyor. Ama sonuçta bu bir ayıp değil. Bu bir ne bileyim zayıflık değil. Bu bir ahlaki bir problem değil. Bizim sorunlarımız olur. İnsan demek sorun demektir. Sorunlar içinde yardım alabiliriz. Biz de bunun için işte yetiştik, yani ne bileyim tıp fakültesi okuduk, ihtisas
Evet.
yaptık. İşte mesela sen işte bu işi yapıyorsun, değil mi? Bu işi yaparken çalıştın, okudun, işte ne bileyim bir takım beceriler edindin, denemeler yaptın. Belli bir süre sonra bir işi yapar hale geliyoruz. Hele de İnsan psikolojisi bence bedensel alana göre daha da girift, daha da uzmanlık gerektiren bir alan. Onu şunun için söylüyorum. Mesela bütün tıpta artık genelde tanılar muayeneden çok tetkikle konuyor. Biyopsisidir, MR'ıdır, röntgenidir vesaire, tansiyondur. Biz hala tıp dalı olarak hani muayenenin, karşılıklı konuşmanın, gözlem ve konuşmanın en önemli araç olduğu tıp dalıyız. O açıdan kendimizi yormayalım. Bunda bir ne diyelim, ayıp yok diye düşünüyorum. Ama bizim ihtisas yaptığımız ilk dönemlere göre şu anda tabii çok daha herkes o konuda rahat.
Çok sevindim. Yani biz de bunun için uğraşıyoruz zaten. Benim zaten hayalim hocam aynen yani dediklerinize o kadar aynı fikirdeyim ki hayalim bir psikolojiyi de gösterecek bir ultrason MR cihazı. Çünkü kişileri şeyde çok üşenmek mi diyeyim herhalde gerekçesiyle ilgili tam olarak içleri ikna olmadığı için. Mesela bir seansa gidiyorlar
Doğru.
diyorlar. Mesela psikiyatrist ilaç yazıyor, dilimde tüy bitiyor. Yani bu ilacı kafanıza göre başlayıp kafanıza göre
Evet.
bitirmek. Herhangi bir ilaçta bunu yapıyor musunuz? Hoş, şimdi o da yapılmaya başlamış. Mesela bu zayıflama ilaçlarında bazı kişiler çok zararlı olmasına rağmen pankreasa hani kafalarına göre kullanabiliyorlar. Bu çok enteresan geliyor bana insan psikolojisi açısından. Bunu yargılamıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ancak anlamak istiyorum. Yani kişi kendine bunu nasıl yapıyor acaba? Çünkü hani riskli, sağlığı açısından riskli, çok
Evet.
kısa çözümler bir de. Yani kişi tabii ki ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz ama uzun dönemi düşündüğümüzde sıkıntılı. Ben bir de sizin alanınıza özellikle girmek istiyorum. Bilişsel davranış terapi. Nedir bilişsel davranış terapi?
Evet. Şimdi bilişsel davranışçı terapi dediğimizde aslında çok karmaşık bir şey değil. Şimdi işte psikoloji diye bir bilim var, duygu, düşünce, davranış bilimi. Bu bilimin bilgilerini ya da verilerini psikoterapi alanına uygulayan, orada kullanan psikoterapi türü. Şeyden bakarsak işte tarihsel olarak baktığımızda hani modern psikoterapinin ortaya çıkışı Freud'la. Freud işte psikanalitik kurama dayalı bir yine psikoterapi türü geliştiriyor. Psikanalitik psikoterapi. Ağırlıklı olarak işte serbest çağrışım, işte divana yatırarak hastayı analiz etme, hastanın aklına geleni söylemesi, daha sonra terapistin yavaş yavaş işte belki uzun bir zaman sonra onların yorumlaması, hastanın bilinç dışı çatışmalarıyla ona içgörü kazandırmak, dirençlerinin çözümlenmesi vesaire. Yani dayandığı bir kuram var, psikanalitik kuram. Ve bu bayağı böyle gitmiş. Daha sonra psikoloji bilimi, ki Freud kendi kurduğu bu psikanalizi aslında psikoloji bilimi olarak kuruyor. O dönemin imkanları ve kendi bilgisi ışığında.
Kendisi nörolog aslında, değil mi?
Tabii aslında o dönemde nöroloji ve psikiyatri birlikte gibi, yani Emil Krapelin'le psikiyatri kuruldu ilk defa, tam hani oluşma aşamasında diyelim onlar. Ve Freud hani bir anlamda insanın psikolojisinin sırlarını çözdüğüne inanan birisi. Yani bütün insan psikolojisini sonuçta nihai olarak cinsellik ve saldırganlıkla açıklıyor. Mantık şu. Şimdi işte insan dediğimiz bir tür var. Buna baktığımızda hani ne yapıyor hayatta? Bir, varlığını sürdürmeye çalışıyor. İki, neslini sürdürmeye çalışıyor. Peki varlığını nasıl sürdürebilir? Freud'a göre saldırganlıkla. Neslini nasıl sürdürebilir? Cinsellikle. O zaman diyor, bu ikisi zaten biyolojik olarak gelen iki temel dürtü. Sonuçta ne yapıyorsak aslında nihai olarak bu amaca hizmet etsin diye yapıyoruz gibi. Hani onun detayı tabii uzun zaman alır konuşmak, ama sonuçta aslında bir ölçüde Darwin'in evrim kuramı, o dönemin yeni çıkmış ve en önemli kuramlarından biri, biraz onun etkisi var. Newton fiziğinin etkisi var, çünkü o cinsellikle ilgili dürtünün uygun şekilde deşarj olmadığında, doyurulmadığında çeşitli rahatsızlıklara yol açtığını söylüyor. Bunlara da zaten aktüel nevroz diyor. Yani aktüel Almanca gerçek. Hani bir fiziki nedene bağlı nevroz diye açıklıyor. Bir de psikonevroz dedi. Aslında o da yine cinsellikle ilgili. İşte ödipal dönemde çocuğun karşı cinsten ebeveynine işte duyduğu aşk, sevgi, neyse cinsellik diyelim. Bunun çözümlenmesi veya çözümlenmemesi sonucunda ortaya çıkan psikonevroz adını verdiği rahatsızlıklar var. Örneğin işte erkeklerin çoğu psikonevrozunu kastrasyon anksiyetesi yani penisin kesilmesi korkusu yine kadınların çoğu patolojisinde kolaylıkla tahmin edeceğiniz gibi o zaten kesilen kesilmiş kaybetmiş o da işte imrenme penise imrenmeyle açıklıyor. Son derece sınırları belli ve her şeyi ne bileyim bu boyutta açıklayan bir kuram. Daha sonra tabii ki psikanalizin içinde gelişmeler oldu. İşte ego psikolojisi gelişti. Daha sonra nesne ilişkileri, kendilik kuramı, ilişkisel kuramlar vesaire orada kalmadı. Şimdi bilişsel davranışçı terapi ise buradan farklı bir ne diyelim akım. O dönemde yine 1920'lerde bir grup bilim adamı diyorlar ki ya fen bilimlerinin yöntemi nedir? Gözlem, hipotez oluşturma ve test etme. Bu Freud'un söylediği dürtüler, efendim saldırganlık, cinsellik bunlar yani gözlenebilir, ispatlanabilir şeyler değil. Peki insan psikolojisinde bizim doğrudan doğruya gözlemlediğimiz nedir? Ortamda ne oluyor, bitiyor ve organizma ne yapıyor? Biz bu ikisini de görüyoruz. Bu ikisi arasındaki ilişkiden yola çıkarak biz insan psikolojisini açıklayabiliriz diyorlar ki o anlamda davranışçılar insanla hayvan arasında da çok fark görmezler. Zaten davranış bilimi diyorlar. Yani belli koşullar, belli öncüller, belli davranışları oluşturur. Diyelim işte şu an sen beni davet ettin, ben buraya geldim. Bunun bir takım sonuçları olur. Hani diyelim işte çok memnun kaldım, güzel bir söyleşi oldu, sen bana iyi davrandın. O zaman de ne oluyor? Seninle görüşme ve işte birlikte iş yapma olasılığı mı artıyor gibi. Burada davranışçılara göre benim zihnimde ne olup bittiğinin bir önemi yok. Yani olan biten bu. Sonucunda benim seninle görüşme davranışımın sıklığı arttı. Zihinde ne olduğunu bilmeme gerek yok diyor ve zihni daha çok bu öğrenme adını verdiğimiz işte klasik koşullanma ve edimsel koşullanma işte az önce bahsettiğim edimsel koşullanma örneğiydi. Yani bir davranış yapıyorum, sonuçları o davranışın sıklığını arttırıyor. O zaman diyor bu olumlu pekiştirmedir diyor falan. Şimdi bir anlamda aslında modern anlamda bilimin psikolojiye girişi davranışçılık. Bunun bayağı hayvan deneyleri, işte hayvanların ne tür pekiştirme paradigmasında ne yapıyorlar, gözlemler, ölçümler vesaire vesaire. Böyle giden bir psikoloji bilimi davranışçılıkla ortaya çıkıyor. Davranışçılar, bu davranışçılar daha sonra ya biz bunu tedavide nasıl kullanabiliriz diyorlar ve yine bu davranışçı yöntemlerle tedavilere başlıyorlar. Özellikle de işte fobilerin tedavisiyle, anksiyete bozukluklarıyla, yine bu pekiştirme paradigmaları. Fakat bu böyle giderken, hani davranışçılık bir psikoterapi türü olarak yürüyüp giderken, daha sonra 70'lere doğru depresyon, özellikle depresyonu tedavi ederken bu klasik davranışçı yöntemler yetmemeye başlıyor. O dönemde de bu bilişin önemine dikkat çeken klinisyenler var. Yani ilginçtir. İlk dikkati çeken Albert Ellis, rasyonel emotif terapi diye bir terapi kuruyor. 1955. O zamanlar daha psikolojide bilişselcilik ortada bile yok. Ama Ellis şey diyor ya bu insanların olaylardan çok asıl buna verdikleri anlamlar davranışlarını belirliyor diyor. Öyle bir şey var. Ardından işte 60'lı yılların sonunda benim de bir dönem o da hocalarım arasında olan Beck aslında bir psikanalist iken yaptığı çalışmalarla aslında depresyon üzerine çalışıyor ve depresyonun hastaların kendilerini, dünyayı ve çevreyi olumsuz görmelerinden kaynaklandığını buluyor. O da bir ikinci ne diyelim ivme. Ardından zaten psikoloji içinde de bilişselcilik gelişince işte yavaş yavaş günümüze doğru bu bilişsel davranışçı terapi kuruluyor. Ama günümüzdeki anlamı şu, daha çok hani psikoloji bilimine dayalı psikoterapi türlerine verdiğimiz bir şemsiye isim oldu artık.
Evet. Hocam tabii sizi dinlerken aklıma bir sürü soru geliyor. Hepsini gönderiyorum. Şimdi aklıma en ilk beliren soru şu. Birazcık bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli.
Bu
Çok da
arada
ne?
ben kendi kişisel şeyime
Buyurun.
girelim. Haluk Hoca'yla da bağlantısı var.
Lütfen. Lütfen.
Ben tabii bilişsel psikolojiyi, psikiyatriyi biliyorum hani ama çok bilişsel davranış terapiye özel bir şeyim de yok idi. Haluk Hoca daha entegratiftir. Çeşitli yani psikodinamik terapi de vardır, kişiler arası terapi. Onun dışında birazcık geçtalt, bir de tabii şey psikodrama onun uzmanlık alanları. Onunla çalışırken bir yandan da psikodinamik terapi bana şey geliyor, böyle müpem geliyor. Hani kendini akışa bırak, hastayla yol al falan. Ben de kafa yapısı olarak böyle şey tam
Ne?
deney, gözlem, eğitimimiz de öyle tıp doktoru
Evet.
olduğumuz için.
Tabii.
O sırada Haluk Hoca'nın kütüphanesinde bir kitap var. Beck'in kitabı, Anxiety Disorder kitabı. Orijinal kitap böyle yeşilimsi, mavimsi bir gömleği olan çok güzeldi. Ben o ilgimi çekti, onu alıp okumaya başladım. Aa dedim, bu buradaki yazanlar mantıklı şeyler bak.
Ne
Güzel
güzel.
şeyler. O sayede birazcık da tanıştım. Daha sonra diğer kitaplar falan filan derken tabii o kişisel yolculuğu anlatırsam çok şeyler olur. Haluk
O
Hoca'yla
ayrı
çok anılarımız var.
aslında ikinizi bir konuk etmek lazım. Çok enteresan
Valla
olur.
harika olur. Harika
Vallahi
olur.
evet, o çok isterim ben de. Aklıma da
Evet.
gelmedi değil.
Süper olur. Çok çok isterim.
çok özür diliyorum. Mutlaka onu yaparım. Benim de yani hayal ettiğim bir şey. Bir de tabii biz şimdi ikinci plan buluşmasını yapmıştım ben fiziksel Feriye'de. 2022 senesinin Haziran ayında. Üçüncü oturum 21. yüzyılda kadın erkek ilişkisiydi. Ben de moderatörüm. Haluk Özbay da panelist. Bir sürü işte meslektaşıyla birlikte klinik psikologlar var, psikiyatristler var. Daha söyleşi başlamamış. Mikrofonum açık kalmış. Diyorum ki canına okuyacağım senin burada. Duyuldu, herkes gülüyor tabii, biliyorlar. Çünkü tabii yani siz öğrencisiydiniz. Ben de ustam gibi yani ne
Evet.
kadar antrenman yaptırdığını, ne kadar zorladığını size
Evet.
kelimelerle anlatamam. Sizlerden de duymak isterim ayrıca.
Evet.
Hani
Evet. Sen de çok iyi tanıyorsun muhakkak ama ben de iddialıyım yani Haluk Hoca'yı.
siz apayrı bir yön. Ben evladı olarak tabii tanıyorum. Siz
Evet,
apayrı
evet.
bir yönünü. Onu da tabii çok dinlemek isterim hocam sizlerden. Benim için bir
Biz
mutluluk ve
daha
şeref.
şanslıyız aslında. Çünkü yani aile ilişkisi içinde insan daha bir şey olabiliyor. O aslında daha resmi ilişki daha güzel gider. Haluk Hoca da onu çok vurgular aslında.
Evet.
Bu açıdan şanslıyız.
Öyle. Şey hocam, size şunu sormak istiyorum. Bu tedavi biçimlerinde kadın ve erkek danışanlarınız arasında bir fark gözlemliyor musunuz? Yani kadınların bakışı daha farklı, erkeklerin
Evet.
farklı. Çünkü ben mesela arkadaşlıkta çok bunu gözlemliyorum. Yakın
Evet.
erkek arkadaşlarım ve yakın kız arkadaşlarım. Ve yaş da belli bir noktaya gelince daha da dikkatimi çekmeye başladı bazı şeyler. Size de aklıma geldi şimdi bu soru açıkçası.
Şöyle, şimdi benim ikinci alanım antropoloji
Güzel.
ki zaten aslında bilişsel terapiyle de çok uyumlu. Yani özellikle belli bazı rahatsızlıklarda insanın ne diyelim hardware'iyle de çok ilgisi var o yaşanan durumların. Şimdi kadın ve erkek arasında farklar var. Ha, ortaklık tabii ki var hani. Ama şimdi farklılıkları vurguladığımızda bu sanki hani tamamıyla farklıymışız gibi anlaşılabiliyor ve ne demek falan gibi işte tepki gösterilebiliyor. Bütün ortak yanlarımıza rağmen çok önemli farklılıklar var. Ne gibi? Mesela şöyle diyebiliriz. Bir kere kadınlarla erkekler bir de şöyle bir problem de var. Ben erkek olarak zannediyorum ki yani bir kadın da benim gibi düşünüyor ve yaklaşıyor. Kadın da zannediyor ki bu erkek benim gibi düşünüyor falan ve oradan bir referans alarak hareket ediyoruz. Oysa ki çok çok farklı.
Çok farklı, evet.
Şimdi kadınların erkeklerde ilişkide aradığı özelliklere baktığımızda daha kalıcı, daha psikolojik açıdan önemli kişiliğin ne diyelim gerçekten önemli yanlarına daha çok değer veriyorlar, onu arıyorlar. Ki yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Erkeklerin aradıkları şeye baktığınızda bir kere fiziksel özellikler ön planda. Hatta tek mesela kadına baktığınızda zekaya bakıyor, işte ne bileyim konumuna bakıyor, mesleğine bakıyor, kaynaklarına bakıyor, işte yaşına bakıyor. Erkek neye bakıyor diye baktığınızda hani o çalışmalarda fiziki özellikler. Orada tek duruyor böyle. Şimdi burada da tabii erkeklerin bir günah ya da tercihi değil. Yani ben kardeşim doğdum işte ben fiziki özelliklere bakacağım diye karar ver. Hayır. Yani insanın hardware'ini biz çok
Öyle.
küçük diyoruz yani. Çok fazla bazen psikolojize de edebiliyoruz. Sosyoloji çok daha sosyal hale de getirebiliyoruz. Sosyologlar falan bana çok kızacaktır ama insana bakışları çok naif. Yani bazı şeylerin şöyle olduğunu düşünüyorlar. Hani insanlar, insanlık ortaya çıkmış, toplanmışlar. Ya kadınlar şunları yapsın, erkekler hadi böyle bir şey yapalım. Tamamıyla kültürel bir şey gibi düşünüyorlar ki değil. Bu anlamda da kadın ve erkeğin günümüz dünyasında roller, ilişkiler epeyce değişse de hardware hala aynı olduğu için bu farklılıklar devam ediyor. Fakat bu
Evet.
farklılıkların psikolojideki ve psikiyatrideki ele alınışı maalesef çok fakir. Yani diyelim biz bir textbook'u açsanız, işte depresyon tek başlıktır, şizofreni tek başlıktır. Şöyle bir şey çok göremezsiniz. Kadınlarda depresyon, erkeklerde depresyon diye iki ayrı bölüm yoktur. Kadındaki kriter de aynıdır, erkekteki kriter de aynıdır. Ama bir yandan da bilirsiniz ki işte kadın depresyonunda şunlar şunlar vardır diye satır aralarında geçer. Mesela kadınlarda depresyonda siz sadece ve sadece marital terapi, eş terapisi, evlilik terapisi yaptığınızda düzeliyor depresyon. Hiç bireysel terapi değil. Yani hepsi için genelleyemem ama
Evet.
evli kadınlarda sadece marital terapiyle düzelebiliyor. Şimdi bu farklılıklar aslında işte birazcık hani ne diyelim belki bilim diyoruz ama bilimin de tabii ki politika ile ilişkisi var. Çok fazla çalışılamıyor ya da çekinilen konular bilim de çalışmakta. Çünkü hemen iş kadın erkek ayrımcılığına gitme riski var. Birazcık orada ne diyelim feminist bir korku var bilim insanlarında da. Çünkü insanlar çok kolay şeyi karıştırabiliyor. Yani ne bileyim işte erkeklerin özellikleri itibarıyla daha bir ne bileyim aldatmaya meyilli yapıları var. Çünkü daha fazla kadınla ilişkiye kurmak gibi bir biyolojik arayışları var dediğinizde bu sanki hani efendim böyle yapsınlar gibi anlaşılabiliyor. Ya da işte erkekler daha saldırgan. Yani hapishane popülasyonunun yaklaşık %96-97'si erkeklerden oluşuyor. Bütün dünyada böyle bu.
Tabii.
Hani %90'ın altında olduğu bir şey yok. Erkekler yapısal olarak saldırgan, şiddet uyguluyorlar. Ve siz de tabii bu şiddetin nedenlerini bilim insanı olarak araştırıyorsunuz. Niye böyle?
Evet.
Ama bunu yaptığınızda çok kolaylıkla da hani bu erkek şiddetini meşrulaştırmak gibi de yorumlanabiliyor.
Çok çok
Oysa ki hani bu bir olguyu araştırmanız ya da bir olguyu anlamanız, onu onayladığınız, böyle olsun, iyi bir şey, güzel bir şey dediğiniz anlamına gelmiyor ama
doğru.
maalesef işte öyle anlaşılabiliyor. Bence ondan dolayı bu konudaki bilgi birikimi çok az, yani çalışma az çünkü. Hep evrensel, daha böyle sanki üniform olarak çalışılmış bu psikolojik konular. Bence bunların çok daha sayısının artması ve kadına ve erkeğe özgü özelliklere önem veren, dikkat eden ve buna göre de belki daha gelişmiş bir takım müdahale yöntemlerini bulmamızı sağlayacak araştırmalara ihtiyaç var.
Hocam teşekkürler, çok içten konuştunuz. Ben de sizden cesaret alarak bir iki şey söylemek istiyorum. Sağ olun. Şimdi ben de biz Plum'da da bilime çok yakınız. Yani bilime çok önem veriyoruz ve ben de hani beni ilk Plum buluşmasında Elif şey olarak lanse etti. Hani kendisine bıraksaydık bilim adamı olurdu. Hani bir şekilde bu konulara girmiş diye. Hakikaten çok veriye çok önem veren bir kişiyim ben de. Bir de hani mesela biraz önceki açıklama olarak yapacağım söylediğim şeyin öncesine hiçbir zaman bir gruba sokmadım. Yani tamam kadınım ama feminist değilim. Çünkü hani onlar kalıp gibi geliyor bana ve saygı duyuyorum. Ve şu dediğiniz şey çok kıymetli hale geldi. Bir şeyi söylediğimiz zaman bunu manipüle etmeye ve kullanmaya hazır bir taraf var. Her işte, her yerde. Şimdi ben arkadaşlıkta kadınlarla erkekler arasındaki farkı çok net hissediyorum. Kadınla erkek ilişkisine çok net hissediyorum. Çocuğu büyütürken çok net hissediyorum. Ve bu bir gerçek çünkü dediğiniz gibi bu biyolojik bir şey. Biz Haluk Özbay'la da yani yaratılışımız böyle doğal olarak, biyolojik olarak beynimiz farklı çalışıyor. Belki bu nöropsikiyatri hani daha bence aydınlatacak kişileri bu
Tabii.
funk magnetik rezonans. Yani biz bunu gösterdikçe veri olarak da kişiler rahatlayacaklar. Biz Haluk Özbay'la konuşurken bazen tabii onun bilirsiniz içi yanar. Kullandığı kelime budur kadın erkek ilişkisinin haline. İçim yanar, içim yanıyor der. Burada da
Doğru,
çok
doğru.
söyleşi çektik. Benim de içim yanıyor fakat kadınların bir kadın olarak iğneyi kendimize batıracağım. Bir şeyi çok atladığını fark ediyorum. Şimdi erkeğin bir doğası var. Bir yani hani çok güzel bir bilgi verdiniz biraz önce. Erkek fizikselliğe bakıyor dediniz. Şimdi biz bu niye fizikselliğe bakıyor? Ya kardeşim niye beş parmağımız var Haluk Özbey'in? Niye beş parmağımız var? Bilmiyoruz ki. Ya ona bakıyor şimdi bu niye? Bu böyle. Şimdi kadın bunu yok sayarak giyimine, kuşamına, ben lütfen yanlış anlaşılmasın. Benim de kız evladım var. Tabii ki kadın istediğini giyer, istediğini kuşanır, istediği gibi
Tabii
kalır.
ki, tabii ki.
Rujunu sürer. Ben bunlara kesinlikle bir şey demiyorum. Fakat şunu da bilmek lazım. Bunu yaptığınız zaman erkekte bir şey oluyor. Şimdi bu olmasın. Ya nasıl o? Ya Allah Allah. Ben dört parmakla doğayım. Yani bunu anlatmak görev olarak görüyorum bunu. Çünkü bu sefer kavram kargaşası olmaya başlıyor. Yani iş dediğiniz gibi biyolojiden, bilimden çıkıyor. Sanki bu tartışılabilirmiş gibi sosyolojik bir toplumsal konuya dönüşüyor. Ya
Doğru.
bazı şeyler böyle. Yani biz bunu niye böyle? Ya niye böyle? Ne bileyim niye doğduk? Ben ne bileyim niye doğduk? Şimdi ben bir kitap okuyorum Fluke diye. Yani hayatta şeyler okudunuz mu hocam bilmiyorum bu. Yani
Duydum. Evet.
ya o kadar keyifli okuyorum ki mutlaka hani okumadıysanız öneririm, gönderirim de size online'da. Her şeyi anlatıyor. Yani biz bir görüş diyor ki things happen yani oluyor. Öteki de diyor ki her şeyin olmasının bir nedeni var. Ama diyor bu kadar sade değil. Hayat kaos ve şans üzerine aslında
Evet.
diyor. Şimdi yani bazı şeyleri bir hatta Japon adamdan bahsetmiş 1930'larda. Hayat öyle bir getiriyor ki adam bitkilerle uğraşırken birden kendisini organizma ile uğraşırken buluyor biyolojiyle. Ve diyor ki ya bazı şeylerin vayı yok yani hani
Evet.
neden sorusunun cevabı yok bazı noktalarda diyor. Şimdi ben de kadın erkek olarak hani insan olarak bakıyorum ama kadın ve erkeğin biyolojisinin farklı olduğunu mutlaka aklımızda
Evet.
bulundurmamız lazım.
Evet.
Haluk Özbay konuşurken mesela çok uğraştı benim dilimi değiştirmek için. İnsan diyordum, ı-ı. Bu ilişkide kadın ve erkek diyordu. İnsan değil. İnsan dediğin anda olay değişiyor. Neyse buraya da bir es vermek istedim. Kusura bakmayın. Ben de artık kendimi tutamıyorum bunca sene sonra. Bir kadın
Çok
olarak da
paralel düşünüyoruz, çok paralel.
paylaşmak istiyorum. Çünkü zarar görüyor herkes bundan. Yani
Evet.
hakikaten zarar görüyor insanlar. Şimdi buraya gelmişken sözü ben izninizle sosyal medyaya bağlamak istiyorum. Sizin
Evet.
de aslında üzerine fikir ürettiğiniz, çalıştığınız gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi aynı şekilde sosyal medyada biliyorsunuz birçok şeyin aracı olarak kullanılmaya başlandı. Hani kimse her anını yayınladığı bir şey olarak görüyor, kimisi bir albüm görüyor. İlişkilerde bazen sıkıntılara yol açıyor. Mesela kadın erkek ilişkisinde açıyor, arkadaşlık ilişkisinde açıyor, evlatla ilişkide açıyor. Şimdi tabii ki öğreniyoruz. Yani insanoğlu aslında deneyerek, yanılarak, hata yaparak öğreniyor. Sizin gözleminiz nedir? Bu sosyal medya kişinin benlik algısını nasıl etkiliyor? İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Burada önereceğiniz bir şey olur mu?
Şimdi aslında sosyal medya dediğimiz şey insan beyninin diyelim yine bir takım başka insanlarla temas etmek, onlarla ilişki içinde olmak gibi bir eğilimimiz var. Yani başka türlü insan olamıyor bile yani hatta hayatta kalmamız mümkün değil. Dolayısıyla diğer insanlarla bir ilişkimiz var. Ve o ilişki içinde de hani teknoloji geliştikçe işte yeni yeni yöntemler ekleniyor. İşin bir ticari kısmı var. Tabii ki sosyal medya ortamları üreten kişiler, örneğin işte Twitter olsun, ne bileyim Instagram olsun, işte TikTok. Her biri aslında insanın belli bir özelliğinden yararlanarak o hem o özelliğe hizmet ediyor hem de ondan tabii ki ticari bir şey çıkar elde ediliyor. Bu nedenle hani bizim bilinçli olmamız gerekiyor. Hani nasıl ki sağlık okuryazarlığı, psikoloji okuryazarlığı, sosyal medyada da aynı şekilde hani bilinçli olmamız gerek. Çünkü mesela biz bu programı yaparken bildiğimiz kadarıyla aman olabildiğince seyredilsin diye elimizden geleni yaparız. Yani sosyal medyayı üreten kişiler de, oluşturan kişiler de mümkün olduğunca daha çok insan, daha çok süreyle, daha sık kullansın diye yapıyorlar bunu. Dolayısıyla bağımlılık tırnak içinde hani sosyal medyaya bir bağımlılık oluşması da bu anlamda doğal. Çünkü onu geliştiren eğer bir bağımlılık oluşturabiliyorsa insanlar da çok çok başarılı olmuş oluyor yaptığı işte. Şimdi bizim beynimizin bir özelliği var. Hani bizzat bir şeyi yaşamakla görmek, duymak yani görmek, duymak derken sosyal medyada görmek, duymak, okumak arasında pek bir fark gözetmiyor. İkinci bir problem bizim toplumumuza özgü bence. Dünyanın tamamında vardır ama bizde daha belki aşırı. Biz yazılı materyali daha bir şey duyarız. Yani öyle bir toplumuz. Mesela bir yerde bir kağıt bulduğunda bile insanlar işte onu kaldırırdı falan eskiden. Hani kutsal bir metin de olabilir gibisinden. Şimdi basında gördüğüne inanma, hani gazetede okuduğuna inanma vardı eskiden. Şimdi ise bu sosyal medyaya aktarıldı. Yani siz isterseniz dünyanın en saçma sapan şeyini yazın. Bunun alıcısı oluyor. Yani oturun masa başında uydurun bir şeyler. Yazın. Yani ondan sonra müthiş bir etki görebilirsiniz. Şimdi problem şu. Eskiden tabii o matbaa, efendim basın yayın dar bir kesim ancak hani bu işlere şey yapabiliyordu. Ne bileyim aktör olarak katılabiliyordu diyeyim. Ama Andy Warhol'un dediği şey işte gün gelecek herkes 15 dakikalığına meşhur olacak dediği sözün gerçekleştiğini görüyoruz. Herkes o sosyal medya aracılığıyla ünlü olabiliyor. Ama tabii ki bu ünü elde edecek gerçekten önemli bir bilginiz, beceriniz, yeteneğiniz olabilir. Ama bu yoksa da sosyal medya size başka bir imkan tanıyor. Çok büyük rezillikler yaparak da o etkiyi oluşturabilirsiniz orada. Çok saçma sapan abuk subuk şeyler yaparak da oluşturabiliyorsunuz ki Bu daha kolay yol. O zaman da ne oluyor? Sosyal medyanın çoğunluğu abuk sabuk şeylerden oluşuyor.
Oluyor, evet.
Yani çer çöp daha fazla eski medya türlerine göre bence. Oradan gelen bir kargaşa hali var. Fakat maalesef bizim verdiğimiz, beynimizin verdiği reaksiyon öyle değil. Gerçekmiş gibi çoğu kere algılıyoruz onları. Ne bileyim, çocukların hayatları kararabiliyor, moralleri bozulabiliyor. İşte Instagram'da birini görüyorsun. Herkes zaten bir poz koyabilmek için 50 tane resim çekiyor, onun içinden seçiyor. Ki kadınlar o konuda daha çok uğraşıyor. İşte yine demin geldiğimiz şeyden. Çünkü sizi beğenecek ya da seçecek kişi fiziki özelliklerinize, yani gençlik ve güzelliğe göre seçiyorsa sizi, sürekli genç ve güzel olmaya çalışıyorsunuz. Erkekler değilse o kadar yok. Niye yok? İşte ondan dolayı yok. Gerçi erkeklerde de daha kaslı, daha böyle ne bileyim zinde görünmeye dönük, onlar da daha boylu postlu görünmeye dönük manevralar yapıyor erkeklerde, fiziksel güç gösterisinde bulunmak için. Ama sonuçta o sosyal medya gerçeği yansıtmıyor. Ama biz onu gerçekmiş gibi algılıyoruz ve bu sefer psikolojik bir takım sıkıntılara da zemin hazırlıyor. Örneğin orada aldığınız beğeni sayısına göre, diyelim bir resim koydunuz, beğeni alamadınız, sanki gerçekten reddedilmiş gibi kötü hissediyorsunuz kendinizi. Hadi biz ben ya, yani yaşı ileri olan insanlar bile etkileniyor ki artık biz hani unumuzu eledik, astık eleğimiz
Tabii.
derler, yani o şeydeyken bile biz bile etkileniyoruz. Düşünün hani hayatının baharındaki bir genci, genç kadını, genç erkeği ne kadar çok etkileniyordur. Bir de sosyal medyanın çok enteresan bir yanı var. Her bir mecranın da kendine özgü bir organizma gibi bir ruhu var. Mesela X'e
Güzel
dikkat
ifade.
edin. Ağır küfürler, hakaretler, siyaset, herkes dünyayı kurtarıyor falan filan. Instagram'a bakıyorsunuz. Çiçekler, böcekler, gülücükler, Dolce Vita, yaşanan tatlı hayatlar, gün batımları, efendim giyilen güzel kıyafetler vesaire, yenilen güzel yemekler. Böyle enteresan şeyi var.
Evet.
TikTok şey gibi, bir sirk gibi geliyor
Buraya
bana.
girmedim daha. Ama
Ben
yani
de
genç.
girmedim ama dışarıdan gördüm, yani önümüze düşenler hep acayip şeyler.
Evet.
Daha entelektüel olmaya çalışanları var. İşte yok Blue Sky'ı var falan. Daha elitistleri var. İşte her birinin kendine göre de bir ruhu var. Bence hepsinden faydalanalım ama eskiye göre çok daha fazla bilinçli olmamız gerekiyor. Fakat
Tabii.
tam tersi, eskiye göre de çok daha bilinçsiz bir vaziyetteyiz. Ne
Evet.
olacak bilemiyorum ama sonuçta insana da güvenmek de istiyorum. Yani buradan çok böyle bir kara propaganda da yapmak istemiyorum ama yeni neslin işi hep bana daha zor gibi geliyor bize göre. Yani
Evet.
biz şeyin, siyah beyaz televizyonların olduğu, efendim cep telefonunun öncesi evreden geliyoruz.
Tabii.
Şimdiki gençlerin işi daha zor gibi geliyor bana o açıdan.
Evet baya yani biliyorsunuz benim de genç bir kızım var. Yani baya telefonla ve etrafımda da böyle yani enteresan bir bağları var yani. Hani bizim
Evet.
de var şu anda. Şimdi bana da
Evet.
deseler ya telefonun yok. Hani tabii ki ben bunu inkar etmiyorum ama
Ama
onların çok da
telefonsuz yaşadım mesela ben. Hani
tabii yaşadık yani hani ben üniversite
30
sonu
kaç? Evet.
yani ben
66. Sanki hani işte 32-33 yaşındayken cep telefonu oldu yani. 30 küsur yıl yaşadım.
96-97'de,
Evet,
95,
evet, evet.
96-97 o zaman yani
Evet.
çıkmıştı. Şimdi hocam bu ben böyle konuştuğum zaman hani bazen yanlış algılanabiliyor hani bunu altını çizmek istiyorum. Bu gerçekten hani derler ya pure curiosity, merak yani gerçekten merak. Bazen sormak istiyorum yani bunu mesela yapıyorsun çok güzel. Ne hissediyorsun? Yani ne oluyor? Mesela sen oraya fotoğrafını koydun veya bir şeyi koydun veya mesela beğenildi. Bir de bir dipnot, bir parantez, bir şey söylemek istiyorum. Biz Plum'da mesela kendimize göre gerçekten kaliteli bir iş çıkartmaya çalışıp emek veriyoruz. İşte burada hani çıplaklık görmezsiniz, öyle çok işte hani fotoğraflar falan, makyajlar, hani öyle şeyler bu bizim hesabımızda bulunmuyor. Bakıyoruz mesela, ben bakıyorum çünkü sosyal yaratıcı olunca hesabı kapatamıyorsunuz da, yani sen diyor creator'sın, ben diyor senin hesabını özel yapmayacağım diyor. O yüzden private da yapamıyorum, kapatamıyorum yani hesabı. Herkes görebiliyor orada. Bir post koyduğumuzda, bu bir görüntü olabilir, bir yazı olabilir, bir fotoğraf olabilir. Görülmelere bakıyorum mesela. Kaç kişi görmüş? Bunu artık kendi hesabımda da yapıyorum. Mesela atıyorum 1.000 kişi görmüş. 20 like, ama 20 kişi like etmiş. Şimdi öyle diyorum ki ya, ben rezalet bir iş çıkardım yani hakikaten. Nefret etti insanlar bundan. Bu da bana çok enteresan geliyor. Çünkü bende şöyle bir şey oluyor. Mesela bazen açıyorum bir şeyi, karşıma bir şey çıkıyor. Hani bakıyorum o kişi emek vermiş. Hani ben muhteşem bir tip olduğumdan değil de emeğe saygı duyduğumdan yani. Diyorum ki ya bu kişi buna emek vermiş. Tamam, okey. Şimdi ben bunu gördüm. Şimdi ben bunu like etmeden, bana değişik geliyor bu. Ama bu her mecrada böyle. Ben başka bir profesyonel arkadaşımla LinkedIn için de bunu konuşmuştum. Diyor ki ya bir şey koyuyoruz diyor. Ulan diyor kaç kişi şey yapmış, kaç tane like var. Sonra bazen bakıyorum ama biri mesela normal bir yazı yazmış. Mesela binlerce like. Ben böyle, ben herhalde bir şey yanlış yapıyorum diye düşünüyorum gerçekten. Yani bu sosyal medya wise bir şeyi çok yanlış yapıyorum diye düşünüyorum. O yüzden plastik cerrahiye gidip şöyle her yerime yaptırdım, biraz açılmaya karar verdim Plum'un reklamını yapmak için. Çünkü satıyor. Şimdi bunu açıklıkla, biz Plum'da bunu dedik. Yani biz her şeyi açıklıkla konuşacağız dedik. Alınan gücenen alınsın gücensin. Açtığında satıyor hocam. Böyle de bir şey var, çok enteresan. Tabii bilgiye, yani bunu geri tutan biriyseniz, başka bir şeyle ön plana çıkmaya çalışıyorsanız, yani konuştuklarınızda, yazdıklarınızda, dışarının bir fotoğrafıyla, bu sefer de kardeşim, o zaman ben bu amacın duyulmasında yanlış bir yol mu belirliyorum ya ben acaba? Çünkü amacımız daha çok kişiye doğru bilgiyi aktarmak. Bunun aracı buysa, ben bunu kullanmadığımda hata mı yapıyorum gibi bir hisse de kapılıyorum açıkçası. Bunu da hani hazır yerini bulmuşken, hani size de itiraf etmek istedim, izleyenlere de. Böyle de bir kaygı oluyor içimde.
Şöyle bir şey, bir kere bence onun için benzer bir şey ben de yaşıyorum, onu söyleyeyim. Mesela X'te ben kendim şey yapıyorum, yani organik oradaki mesajlarım, hep kendi ürettiğim içerikler. Şimdi bazen çok o kadar özenmişim, harika şey bir şey yazdığımı düşünüyorum. Hiç kimse yok. Ya bugün de bir şey yazmış olayım diye bir abuk subuk bir şey yazıyorsunuz. O alıyor gidiyor.
O nasıl, neden? Çok sevindim bunu duyduğuma hocam,
Evet.
Allah razı olsun. Çünkü ben hani problem bende herhalde falan diye
Yok,
dert
yok.
ediyorum kaç senelerdir. Yani.
Çünkü şey gibi hani bu mesela kendimizi de abartmış olmak da istemiyorum ama hani Van Gogh hayatı boyunca yaşarken bir tane resmi satılmış. Onu da sanırım abisi mi aldı ya da bir dostları galerici almış patates yiyenler. Onun dışında keşfetmiş. Ama
Tabii.
şöyle değil hani kıymetimiz bilinmez moduna da girmeye gerek yok. Şöyle şimdi insanın aslında bu psikanalizin hani Freud'un ilk şeyini söyledik ya cinsellik ve saldırganlık. Nispeten günümüze en yakın olan kendilik psikolojisi Hans Kohut. O da bir psikanalist. O diyor ki insanın temel meselesi birisi tarafından beğenilmek. Buna aynalama diyor kendisi. İki, birisini beğenmek, idealize etmek. Daha sonra bunu üçüncü bir şey eklemiş. İkizlik, merge, yani diğeriyle aynılık hissi. Şimdi böyle düşündüğümüzde aslında sosyal medya tam da buna hizmet ediyor. Şimdi bir, insanlar tarafından beğenilmeye gayret ediyorsunuz. İki, oradaki birilerini idealize ediyorsunuz. Ve üç, oradaki birileriyle giderek aynılaşma hissi yaşatıyor size. Yani çok güçlü bir şey. Orada dediğim gibi yalnız kötünün veya farklı olanın veya garip olanın özgül ağırlığı daha fazla. Yani daha dikkat çekiyor. Yani Şöyle diyeyim. Mesela bir işte sahte bir virüs haberi işte ya da bir felaket haberi. İşte buna da doom scrolling diyorlar ya, hani felaket kaydırması, işte öldük bittik mahvolduk. Ya bunlar insan beyni açısından da daha enteresan geliyor. Yani hemen yayılıyor. Çünkü daha hayatta kalmamız açısından daha önemli, daha yaşamsal olduğu için. Ama yani sonuçta dünyanın daha iyi bir dünya olmasını sağlayan bu değil yani. İşte bir şeyler üreten insanlarla dünya gelişiyor. Yoksa sırf felaket tellallığı, yıkıcılıkla hani herhalde hala ağaçların üstünde yaşıyor olurduk yani diye düşünüyorum.
Dedikoducu komşu kadınlar gibi yani hakikaten bana onu
Evet.
karıştırdınız. Oradan oraya haber taşıyan. Hocam ben bana kalsa saatlerce konuşurum ama sizin vaktinizin de kısıtlı olduğunu biliyorum. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben şunu söyleyeyim. Bizim kendi psikolojimize ve kendi bedenimize gerçekten özen göstermemiz gerek. Yani bedenimiz bizi taşıyor, bizi ayakta tutuyor, değil mi? Yani ona bir minnettarlık ve bunu sesini çıkarmadan gariban bir şekilde bütün organlarımız, bütün vücudumuz bunu yapıyor. Psikolojimize de özen göstermemiz gerek. O da yazık, hani bizi toparlamaya çalışıyor, korumaya çalışıyor. Bazen fazla evhamlı oluyor, bazen fazla atılgan oluyor. Yani biz onunla ilişkimizi, bu ikisiyle de ilişkimizi iyi tutalım. Ve biraz da ne bileyim, bir cep telefonunu aldığımızda bile ya bunun nesi, ne yapıyor falan öğrenmeye çalışıyoruz. Hani bir şehre girdik, burada nedir, ne vardır? Kendi psikolojimizle ilgili de işte düşüncemiz nedir, algı nedir, duygu nedir, biyolojik özelliklerimiz nedir? Hani bunu en azından bir bilmeye gayret edelim. Tamamıyla hakim olamayız. Yani ben kimseye tutsun da hani bir ne bileyim bir psikolog ya da bir tıp hekimi olsun demiyorum, ama iyi kötü bir kendimizi hem biyolojik anlamda hem psikolojik anlamda bence tanımamız çok çok önemli diye noktalıyım ben.
Sağ olun hocam. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Zamanınız
Sağ
için teşekkür ediyoruz. Biz de Plum'da hep vurguluyoruz. İnsanın en önemli ilişkisi kendisiyle olan ilişkisidir
Evet.
aslında. Kendimizden hiçbir yere aslında kaçamıyoruz.
Evet.
Tepesine bile çıksanız kendinizle baş başasınız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Umarız keyif aldınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek dileğiyle.